Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Huawei tarafından dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen Ascend P6'yı inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden bir teknik özellik tablosu ekranlara getirelim. Ardından bu telefonla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var.
Erdi, Huawei Ascend P6'nın teknik özelliklerine baktığımızda işlemci tarafında Huawei'in K3 V2 işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. 2 GB sistem belleği var telefonda. 720p 4.7 inçlik bir ekran kullanılmış. Bunun dışında en ince telefon demiştik, 6.18 mm'lik bir inceliğe sahip. Kamera tarafına baktığımızda ise arkada 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameranın yer aldığını görüyoruz. Dahili 8 GB depolama alanı sunulmuş kullanıcılara ama kullanıcılar bunu microSD kartla 32 GB'a kadar arttırabilmektedir. Google'ın Android 4.2.2 işletim sistemine sahip telefonun üzerinde Huawei tarafından geliştirilmiş Emotion UI yer almakta. 1.6 sürümüyle beraber Emotion UI Android'i oldukça farklılaştırmış. Telefon pil olarak da oldukça başarılı. Bu kadar ince olmasına rağmen 2000 mAh'lik bir pille de aslında bakıldığında bir günlük döngüyü rahatlıkla çevirecekmiş gibi gözüküyor.
Teknik özellik tablosundan anlaşılabileceği üzere Ascend P6 çok ince bir telefon olmasının yanında aynı zamanda dolu da bir telefon. Yani pek çok özelliği biz bu telefonla birlikte bulabiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz ancak biz videomuzda tasarımla devam edelim. Tasarım konusunda kuşkusuz bu telefonun en büyük özelliği ince bir yapıya sahip olması. Kağıt kadar ince diyemiyorum ancak üst seviye diğer Android telefonlarla yan yana koyduğunuz zaman telefonun ne kadar ince olduğunu hissedebiliyorsunuz. Huawei hakikaten burada gerçek bir mühendislik başarısı ortaya koymuş. Çünkü telefon gerçekten böyle bir ince yapısına rağmen donanım anlamında hiçbir şeyden neyse feragat etmemiş. Pek çok özelliği, üst seviye telefonlarda beklediğimiz pek çok özelliği bünyesinde barındıran da bir telefon. Genel görünüm itibariyle telefonu elinize aldığınızda hoş bir görüntü sergiliyor. Evet. Hani hakikaten ben bu telefonu kullandığım sırada etrafımda pek çok kişi telefonu markasını sordu özellikle. Evet. Ne marka ne model olduğunu merak ettiler. Hafif de bir telefon olduğu için taşıması oldukça kolay. Evde kavraması da son derece rahat ve keyifli. Genel görünüm itibariyle ben biraz aslında bu telefonu iPhone 4'e benzettim ama kendisinin az tasarım çizgi değil de burada da farklılaşmayı başarıyor. Telefon üstten ortaya doğru bir iPhone 4 havası taşıyor ancak alt kısmındaki oval yapıya baktığımız zaman, dairesel yapıya baktığımız zaman kendisinin az çizgilerin bu açıdan telefonu ayırt edici bir görünüme kavuşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki böyle ince bir telefon olduğu için yekpare bir kasaya sahip, bu ne demek pilini değiştiremiyoruz. Ancak yekpare kasaya sahip başka diğer Android telefonlardan farklı olarak bu telefonun kendisine has bazı genişleme olanakları, özellikleri var.
Evet, genişleme özelliklerine baktığımızda dahili depolamanın 8 GB tutulmasının aslında bu noktada belki de biraz sebebini anlıyoruz. Çünkü telefonda microSD kart yuvası var. microSD kart aslında böyle ince bir telefonda yer almasa biz acaba niye yer almadı diye sorgulayamazdık. Çünkü hakikaten telefonun yapısına baktığımızda her tarafın içerisinde tasarlanıp düşünüldüğünü ve noktasına kadar hesaplandığını görmekteyiz. O yüzden içinde hani yer yoktu, koyamadık deseler hak verebilirdik ama Huawei üzerinde çok çalışmış. Zaten biz de lansmanında kendileriyle sohbet etme imkanı bulduk. Hani 2 yıla yakın bir süre biz bu telefonu sadece üzerinde çalıştık ve inceltmek için her tarafıyla ayrı ayrı uğraştık dediler. Sonunda da başarmışlar hakikaten. microSD kart yuvasını da yan tarafa koymuşlar. Şu an zaten ekrana geliyor. Hemen yanında da SIM kart girişi var. Bunun dışında alt taraftaki oval kısım aslında telefonun görüntüsünü değiştirmek adına güzel bir ayrıntı olmuş. Senin de dediğin gibi üst taraftan bakınca bir iPhone 4S havası oluştursa da aşağı doğru geldikçe hemen o algının değiştiğini görüyoruz. Kapasite tuşlar yer almıyor üzerinde. Ekrana gömülmüş durumda. Bu da telefonun boyunu ufaltma açısından mantıklı bir hareket olmuş. Ayrıca bu alt yuvarlak tarafta, sol tarafta kulaklık girişini de görmekteyiz.
Evet, biz Huawei Ascend P6'yı ilk elimize aldığımızda anlam veremediğimiz nokta sağ tarafına yer alan bu çıkıntı olmuştu. Dedik yani tasarım anlamında güzel bir telefon ama Çinliler yine bir yapmışlar yapacaklarını, buraya anlam veremediğiniz bir çıkıntı koymuşlar. Daha sonra anladık ki bunu yerinden çıkartabiliyorsunuz ve çıkardığınız bu kapağı microSD kart slotu, SIM kart slotu için iğne olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda kapağı çıkardığınız yerde de kulaklık girişi var. Yani tasarım anlamında inovatif, yani yenilikçi bir yaklaşım sergilediklerini söyleyebiliriz. Telefon tabii önden bakıldığında siyahın ağırlıklı olduğu bir yapıya sahip, üst kısımda sensörlerin, ahizenin ve ön kameranın olduğunu görmekteyiz. Ön kamera aynı zamanda 5 megapiksel çözünürlüğünde 720p video çekebiliyor. Kameranın kendisinde nasıl özellikleri var, onlardan yine söz ediyor olacağız. Alt kısma baktığımızda ise bir Huawei logosu görüyoruz. Telefonun sol kısmında sadece
Demin
bahsettiğimiz kulaklık girişi ve kulaklık girişini kapatan kapağın olduğunu görmekteyiz. Sağ kısma baktığımız zaman ise SD kart slotumuz, SIM kart slotumuz, ses açma ve kapatma butonlarımız ve güç butonumuzun olduğunu görüyoruz. Üst kısımda USB bağlantı portumuz ve mikrofon olduğunu görmekteyiz. Arka kısma baktığımızda ise arka kısım belki önden daha çok iPhone'a benziyor. Evet. Hakikaten bir Huawei logosunu kapattığınızda oraya bir elma koyun, bildiğiniz size hani Apple oluyor diyebiliriz.
Evet, Ascend P6'nın arka tasarımının da aslında yer yer iPhone'a benzediğini görmekteyiz. Kameranın yerleşimi olsun, flash'ın konumu veya Huawei logosunun konumlandırış şekli bu noktada bizleri aslında biraz da Apple'ın iPhone 4, 4S modellerini hatırlatmadı değil.
Evet, Arka kısmın alt tarafına baktığımız zaman ise hoparlörün oraya konumlandırıldığını görmekteyiz. Yani tasarımla ilgili olarak kısaca yorumumuzu yapacak olursak eğer telefonu beğendiğimizi söyleyebilirim. Hakikaten bu telefonu kullandığım süre zarfında etrafında bazı meraklı kullanacağım teknoloji meraklıları hangi telefon, hangi model olduğunu gelip bana zaman zaman sordular. Bu da telefon tasarımının dikkat çektiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tasarımının yanında telefonun malzeme kalitesi oldukça iyi. Hani kendisinden daha yüksek fiyat etiketine sahip pek çok telefondan daha fazla güven verdiğini söyleyebiliriz. Huawei bu açıdan da malzeme kalitesinden de fedakarlık etmemiş ve bu telefonun fiyat segmenti için belki daha üst fiyat segmenti alan bazı telefonlardan daha yüksek malzeme kalitesiyle birlikte hazırlamış bu telefonu. Zaten arka kapağın hikayesi de oldukça ilginç. Bu telefonu bu derece ilgi yapabilmek için kapak üzerinde ayrıca çalışmalar yapılmış. Endüstri standartının çok da altında bir kapak kalınlığına ulaşmışlar ve kapağın yapısında zaten çelik kullanılıyor. Evet. Üst kısmı zaten fırçalanmış bir görünüme sahip. Yani hoş bir görüntü ortaya koyuyor. Toplamda bakıldığında telefon elinize aldığınızda ince ve hafif yapısıyla taşıması, tutması kolay. Masaya koyduğunuzda da etrafındaki insanların bakışlarının üzerine çekecek kadar da gösterişli bir telefon.
Evet, kesinlikle malzeme yapısı ve bütünlük anlamında telefon oldukça iyi bir hissiyat oluşturuyor elinizde. Tutuşlar arasında da kesinlikle rahatsızlık oluşturan bir durum oluşmamakta. Zaten kapağın hikayesini de sen anlattın. Biraz daha orada teknik veri verelim istersen. Şu anda Huawei'nin yaptığı, aslında bizim ikili görüşmelerde yaptığımız sohbetler sırasında endüstri standının arka kapakları için genelde 1 mm civarında olduğunu söylediler. Ama kendileri P6'yı bu kadar ince yapabilmek için çok uzun bir süre çeşitli malzeme mühendisleriyle çalışıp arka kapağı 0.3 mm'ye kadar indirebilmişler. Bu da tabii bu kadar ince bir kapak olduğu için zaten çıkartmak bu kapağı, beklemek aslında yanlış olur. Çünkü büyük ihtimalle kapağı çıkarmaya çalışsak birinin elinde kalırdı telefonla uğraşan. Ama baktığımızda genel olarak hem ön tasarımı olsun, hem arka tasarımı olsun, hem çevredeki insanların dikkat çekmesi olsun, Ascent P6 tasarım anlamında tam anlamıyla üst düzey telefonlarla yarışabilecek bir şekilde.
Evet, tasarım anlamında yorumlarımız bu şekilde. Şimdi biraz telefonun donanımından daha çok telefona güç veren merkezi işlem biriminden bahsetmekte fayda var. Yani işlemcisi ve grafik biriminden. Bu telefonun üzerinde Huawei'in kendi tasarımı olan K3 V2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 40 nanometre, yani üretim teknolojisi olarak 2 sene öncenin mimarisini ve teknolojisine sahip bir çözüm olarak kılandırılabilir. Yine Cortex A9 tasarımına sahip, Cortex A9'a yavaş yavaş yerini bırakmaya hazırlanan bir tasarım olarak gösterilebilir. Ve 4 çekirdekli bir yapıya sahip. İşlemci frekansı da yine bu noktada muhafazakar tutulmuş. 1.5 GHz seviyesine tutulmuş. Yani bakıldığında artık 1.9, 2.2, 2.3 GHz'e konuşurken. Kort eski bir tasarım ve daha küçük bir frekans değerine sahip. Performansını zaten konuşacağız. Grafik tarafında ise Vivante'nin GC4000 grafik birimine yer verilmiş ki bunu daha çok Huawei kendi markasını High Silicon altında konumlandırıyor.
GPU tarafı aslında 3D işlemlerde ve oyunlarda biraz şu anda günümüzün gerisinde kalmaya başlamış. Sürücü sıkıntısı da olabilir çünkü bazı oyun ve uygulamalarda rahat çalışırken Vivante GC4000'in sıkıntı yarattığını görüyoruz. Bu belki yazılımsal da olabilir. Huawei bu noktada zaten yazılım konusunda da telefonun üstüne çok ciddi eğiliyor ve sürekli farklı versiyonda ROM'ları yayınlıyor. Onları da konuşuruz. Belki ileriki ROM'larda düzeltilebilir. İnşallah da düzeltilebilir. Çünkü açıkçası telefonun performansına bu noktada gölge düşüren etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Şunu da söyleyelim. 2 GB sistem belleği var. Aslında biz bu fiyat segmentte bir telefonda 2 GB belleği ilk defa P6 ile görüyoruz. 2 GB olması sayesinde uygulamalar arasında çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Bir oyun çalıştırırken tarayıcıya atlıyorsunuz. Oradan tekrar oyuna geri dönüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bellekten düşme problemi yok uygulamaların. Yani 2 GB gerçekten doğru bir seçim olmuş bu konuda. İşlemcinin aslında CPU tarafını da biraz değerlendirmek lazım. İşlemci frekanslarını da biraz muhafazakar tutmuş. 1.5 GHz'de işlemci çok nadir çıkıyor. Ve genelde takip ettiğimizde çeşitli programlarla 4. çekirdeğin çok uzun bir süre kapalı kaldığını görüyoruz. Gerçekten ciddi anlamda ihtiyaç varsa bu noktada devreye giriyor. Evet. Performans anlamında aslında şu anki mevcut CPU'nun da potansiyeli biraz belki de telefonun inceliğinden dolayı limitlenmiş durumda ama günlük kullanım senaryoları için herhangi bir sıkıntı oluşturacak bir şey olduğunu söyleyemeyiz.
Evet. Bu detayları da verdikten sonra hazırlasan arayüzden top atmışken yavaş yavaş telefonu çalıştıralım ve hem arayüzün hem de işletim sistemi tarafındaki farklarına bakalım. Telefonun güç butonuna bastığınızda karşınıza bir kilit ekranı geliyor. Bu kilit ekranında yine özelleştirilmiş bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ortadaki topu sağa sola ya da yukarı aşağı kaldırarak kısa farklı yollara erişebiliyorsunuz. Evet. Kilidi kaldırabiliyorsunuz. Kamera erişebiliyorsunuz. Mesajlara erişebiliyorsunuz ya da telefon menüsüne aktif edebiliyorsunuz. Biz direkt kilidi yönlendirelim ve ana ekranımıza gelelim. Şimdi bu telefonda Huawei'nin Emotion UI adını verdiği kendisine has arayüzü var. Ve bu 1.6 sürümüyle karşımıza çıkıyor. Yani şu anda aslında en yeni Emotion arayüzü diyebiliriz biz buna. Bu arayüzün en büyük esprisi de şu, diğer tüm Android arayüzlerinden farklı olarak bu arayüzde sadece ana ekranlar var. Bir uygulama, toplu uygulama listesi
yok. Launcher adını verdiğimiz şey yok.
Aynen yok. Burada sadece tüm uygulamaları ekranın sağ ya da sola kaydırarak erişebiliyorsunuz. Bu iyi mi olmuş, kötü mü olmuş tartışılır ama geleneksel Android arayüzüne alışanlar için yani çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sonucunda şu anki mevcut diğer tüm Android arayüzlerinde bir ana ekran dizisi vardır. 5 evet. ana ekran, 6 ana ekran ya da ana ekran ve ardından bir uygulama
program dizisi vardır. Evet.
Menüye girersiniz ve programlara ulaşırsınız. Hatta widget'lara ulaşırsınız. Bundaki dizilim öyle değil. Emotion UI bu noktada kendisine has bazı tasarım ögelerine sahip.
Kendisine has derken aslında şunu biraz söylemek gerekiyor. Biraz iOS ezgileri yer almakta. Çünkü baktığımızda kilidi açar açmaz ana ekrana geliyorsunuz. Ekranları sağ veya sola kaydırdıkça da işte ikonları, yüklü olan uygulamaları, oyunlara vesaire görebilmek mümkün. Burada tabii Android'in getirdiği avantajlı olarak bu ekranlara widget'leri de koyabilmek mümkün. Veya yukarıdan bildirim çubuğunu çektiğimizde burada çeşitli kısa yolların yer aldığını görmekteyiz ama ciddi anlamda özelleştirildiği için aslında ana ekran Android yapısını pek fazla kullanmıyor. Alt tarafta kapasitif butonlar yer almadığından dokunmatik ekran üzerinde yer alan menü, geri veya çoklu uygulama arasındaki geçiş butonlarının yer aldığını görüyoruz. Ama bunun dışında kendine has özellikler de var. Mesela bir uygulamayı silmek için Android'de ne yapardık? Uygulama listesine girerdik ayarlardan. Uygulamalardan listeyi bulurduk. İşte üstüne basıp kaldır derdik. Bunda ise ana ekrandayken sanki uygulamayı taşıyormuş gibi yapıp yukarıdaki çöp kutusu ikonuna sürüklediğimiz anda uygulamayı kaldırmak istiyor musunuz tarzı bir bildirim uyarı geliyor ekranınıza. Bunun dışında widgetlerden bahsetmiştik. Çok çeşitli widget var. Bunun dışında ayrıca temalar var. Belki de bu nokta Emotion UI'nin en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Çeşitli temaları seçiyorsunuz. İçerisinde yüklü olan veya internetten indirebilmek de mümkün ve arayüzü ciddi anlamda değiştiriyorsunuz. Ama mantık hep aynı. Kilidi, ana ekran kilidini açtıktan sonra ekranı sağ veya sola kaydırarak işte yüklü olan uygulama ikonlarını görüp buradan takip edebilmek mümkün.
Tabii tema demişken arayüz konusunda arayüzün temayla özelleştirilebilme olayı da akıllı MIUI arayüzünü getiriyor. MIUI yönünde yine kendisine az pek çok temasının olduğunu biliyoruz. Şimdi telefonun İşletim sistemi tarafında Android 4.2.2 ile geldiğini söylemiştik. Yani Android 4.3 öncesindeki en güncel sürüme sahip bu telefon. Ve dolayısıyla Android 4.2.2'nin tüm o çekirdek özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yine uygulama ikonlarını bir araya getirerek klasörler oluşturabiliyorsunuz. Hatta alt tarafta sabit kalan uygulama listesini de değiştirebiliyorsunuz. Burada normalde standart olarak telefon, rehber, kamera, tarayıcı ve haritalar uygulamasının olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu bizim için standart olan, biz bunu değiştirdik. Siz buraya kendi istediğiniz uygulamaları yükleyerek burayı özelleştirebiliyorsunuz. En çok kullandığınız uygulamaları buraya dizerek ana ekranla değiştirirken bile en sık kullandığınız uygulamaların sabit kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer uygulamalar için de 3 tane uygulamayı, 4 tane uygulamayı bir araya getirerek üst üste koyarak yine klasörler oluşturabiliyorsunuz. Arayüzdeki sayfalar arasındaki geçişler son derece sorunsuz bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bu noktada herhangi bir sıkıntısı yok. Yine widget desteğimiz var. Şu an bizim ana ekranımızda bir hava durumu widget'i var ama buraya farklı seçenekler de ekleyebiliyorsunuz. Bunun için tabii kapasitif butonların kendisine has bazı özellikleri de var. Örneğin multitasking özelleştirmek için sağdaki butona bastığımızda açık olan tüm uygulamaları görebiliyoruz. Aynı zamanda tüm açık uygulamaları kaldırabiliyoruz. Burada bir süpürge butonu var. Bu süpürge butonuna basarak arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatıp bellekten kazanım sağlayabilirsiniz. Telefonun biraz da bildirim ekranına bakalım. Bu ekranla özelleştirmelerden biraz nasibini almış ama burası daha az almış.
Evet, daha alışık burası, olduğumuz Android yapısı.
Aynen, alışık olduğumuz ya da modern başka telefonlarda gördüğümüz arayüze oldukça benzer bir yapıya sahip. Üst kısımda belli başlı özellikleri hızlı erişim sağlanmış durumda.
Bunları sağa sola kaydırıp daha fazla seçenekleri görebilmek mümkün.
Aynen, yine burayı da özelleştirebiliyoruz. Buraya istediğimiz başka ayarları da getirerek pek çok ayara hızlı erişim sağlayabiliyoruz. Hani profillere bile buradan ulaşabiliyoruz ki bu profil özellikle Huawei'ye has bir özelleştirme olarak dikkat edin.
Emotion yayın aslında şey. Burada farklı profiller arasında geçiş yapıyor. İşte gece modunu alıyorsunuz, sessiz, günlük kullanım vesaire. Farklı modları, bunun hepsini tabii ki kendi ihtiyacınıza göre şekillendirip özelleştirmek mümkün. Seri bir şekilde aslında mesela toplantıya girdiniz. Toplantı profilini aktif hale getirip hemen telefonun işte sesinin kısılmasını vesaire sağlamak mümkün. Aslında Nokia'nın çok eski telefonlarında gördüğümüz profiller şeyinin daha günümüzün modernize edilmiş halde diyebiliriz.
Ama iyi bir arayüze karşımıza çıkıyor. Güzel tasarlanmış, ince düşünülmüş bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için tabii ki buradan ayarlar menüsüne istersen bir bakalım. Ayarlar menüsü yine Android'in standart tasarım özelliklerini koruyor. Burada cihaza pek çok ayarı görebiliyoruz. Hatta hakkında kısmına girip telefonun genel özelliklerini bir kez daha burada görebiliyoruz. Bakıldığı zaman ilk görünümde ciddi bir özelleştirme var ama işletim sisteminin altına doğru indiğimizde daha çok
derinle dağılıkça
benzer özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ya da başka bazı Android telefonlara benzer çizgilerin bu telefona da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Hazır bunlardan bahsetmişken telefonun kendisine has bazı uygulamalarından da bahsedelim. Şimdi internet arayıcısı kuşkusuz akıllı telefonlar için en önemli konulardan bir tanesi. Bu telefonun beraberinde gelen standart internet arayıcısına baktığımızda da
standart bir internet tarayıcı olduğunu görüyoruz aslında.
Onu alabiliyoruz diyebiliriz. Yani daha fazlasını isteyenler Chrome kullanabilirler. Evet. Ben burada özellikle Chrome'u tavsiye edeceğim. Google'un diğer tüm servisleriyle de işlendiği için evinizde masaüstü bilgisayarda Chrome kullanırken daha sonra bunu mobilden takip edebiliyorsunuz.
Devam edebiliyorsunuz.
Orada açık sekmeleri mobilde de sürdürebiliyorsunuz ama Huawei kendi tarayıcısını da geliştirme yoluna gitmiş. Bu bağlamda bakıldığı zaman tarayıcı yani internette gezmek için yeterli ama daha fazla özellik, daha hızlı internet performansı isteyenler
Chrome'da
benzeri alternatifleri kullanabilirler. Müzik uygulamasına baktığımız zaman da
güzel bir arayüze sahip olduğunu görüyoruz.
Arayüz Ultra şık tasarlandı, burada söylemek gerekiyor aslında.
Evet, çok şık tasarlanmış, sık kullanacağınız ikonlar rahat bir şekilde gözünüz önüne gelecek şekilde tasarlanıp dizayn edildiğini görüyoruz. Açıkçası standart Android müzik uygulamasına kıyasla çok daha başarılı.
Evet, burada yine albümler, sanatçılar gibi çalma listeleri oluşturabiliyoruz. En sık dinlediğimiz şarkıları başa getirebiliyoruz. Yine aynı zamanda bu uygulamanın içerisinde klasörleri de erişerek klasörlerdeki müzikleri de hızlı bir şekilde dinleyebiliyoruz. Saat takvimi gibi uygulamalara zaten değinmeye çok fazla gerek yok. Telefon içerisinden bir dosya yöneticisi çıkıyor, standart bir yönetici. Buradan da yine hem telefonun dahili hafızasındaki hem de SD karttaki
içeriklere
erişebiliyoruz. Bunlar üzerine düzenlemeler yapıp istediğimiz uygulamayı silebiliyoruz. Ender ayrıca Huawei Asan P6'nın uygulama listesinde standart olarak gelen bazı klasörler var. Yönetim araçları ve Google Apps gibi. Burada da yine Huawei Asan'ın temel özelliklerini değiştirebileceğimiz uygulamaların sıralandığını görüyoruz.
Evet, yönetim adı üstünde demin de bahsettiğimiz ayarların aslında daha kısa yol ve pratik bir şekilde ulaşılmasına sağlıyor. Burada bakıldığında aslında indirilenleri görebiliyoruz. Uygulama yükleyicisini görüyoruz ki uygulamaların yönetim için kullanılabilecek ayrı bir alt uygulama olarak adlandırılabilir. Bunun dışında yer ekleme, sistem güncellemeleri gibi teknik konuların aslında çok fazla telefonu günlük hayatımızda kullanırken fazla ihtiyaç duymayacağımız ikonların burada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca araçlar var. Burası oldukça zengin. Ana ekranda yer alan hava durumu widget'ını buradan kontrol edebilmek mümkün. Bunun dışında el feneri olsun, hesap makinesi, ses kaydedici, FM radyo ki aslında bence FM radyo olması önemli. Bunu da altını çizmek gerek. Çeşitli uygulamaların günlük hayatın aslında daha pratik şekilde yansımalarının burada yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca son olarak bir de adını da üzerinden anlaşılabileceği üzere Google Apps var. Google Apps'lerinde Google Plus olsun, Google Maps olsun, Hangouts olsun burada yer aldığını görüyoruz. Bunlar da aslında ihtiyacınız olduğunda rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz adına buraya yerleştirilmiş.
Telefonun sahip olduğu uygulamalar genelde bu şekilde. Tabii uygulamalardan bahsetmişken ayrı bir parantez açmamız gereken uygulamalardan bir tanesi kamera uygulaması. Şimdi kamera uygulamasına baktığımız zaman aslında yine arayüz olarak çok özel bir arayüz karşımda çıkmıyor. Yine standart Android'e yakın bir kamera uygulamasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada ayarlar butonuna bastığınızda karşınıza
İlk olarak akıllı çekim modları arasında geçiş yapmanızı
burası
sağlıyor.
Burası özelleşmiş bir oyun aslında.
Evet, burası özelleştirilmiş. Ayarlara bastığınızda ilk olarak genelde kullanıcıların sıklıkla ihtiyaç duyabileceği farklı çekim modları arasındaki ana ikonları görüyoruz. Eğer daha fazla ayar yapmak istiyorsanız zaten bu ekran açılan pencerenin altındaki ayar tuşuna bastığınızda da işte yapılacak fotoğrafın çözünürlüğü olsun, ışık ayarları, pozlama vesaire bütün o alt ISO değerlerine kadar her şeye inebilmek mümkün. Aslında standart çok da fazla özelleştirme yok. Bu noktada Huawei Emotion UI ile beraber kullanıcıların sıklıkla erişmek isteyecekleri ayarları olabildiğince el altına koyduğunu görüyoruz.
Kameranın uygulamasından bahsetmişken kameranın performansından da bahsedeyim. Huawei Asan P6'nın arka kısmında 8 megapiksel, ön kısmında 5 megapiksellik bir kamera var. 5 megapiksel oldukça iyi bir rakam. Rakam anlamında iyi bir değer. Çünkü pek çok telefonda şu anda en yüksek değer olarak genelde 2 megapiksellik kameraların kullanıldığını görmekteyiz. Huawei bunu 5 yapmış ve bunu 6.2 milimetrelik bir kasada sunmuş. Tabi rakamlar kamera için çok fazla anlam ifade etmiyor. Biz gerçek dünya koşullarında yaptığımız çekimlerdeki sonuçlara baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Kameranın çekim performansı kendi fiyat segmentinden daha üst seviyeli telefonlarla yarışabilecek bir olduğunu söyleyebiliriz. Ön kamerası zaten ultra iyi fotoğraflar çekebiliyor.
Işığı çok güzel alıyor özellikle altın çizgi.
Evet, Ender'in dediği gibi güzel alıyor ancak video konusunda 720p'le sınırlandırılmış burada Huawei tarafından. Kaldı ki bir de özel bir uygulaması var. Yüzleri güzelleştirebiliyoruz. Yani yüzdeki pürüzleri gidererek daha net ve daha böyle göze hoş gelen bir yüz profili çıkartabiliyor bu uygulama fotoğraflarda. Arka kamerası ise dediğimiz gibi çok fazla detaya girmediği sürece oldukça göze hoş gelen fotoğraflar ortaya koymayı başarıyor. Kendi fiyatına baktığımızda aslında kendi kategorisinin biraz daha üzerindeki telefonlarla yarışabilecek kamera performansını söyleyebiliriz. Video performansı da kameranın fotoğraf performansına benzer.
Yani,
bu telefonla ilgili beklentileri karşılayabilecek düzeyde. Ama Android dünyasında tabii ki bundan daha iyi video çeken çok sayıda telefonlar bulunuyor. Ama biz genel olarak kamera performansını beğendiğimizi söyleyebiliriz. Yani bu telefonla fotoğraf çekip ya da video çekip bilgisayarınızı atıp izlediğinizde üzülmezsiniz.
Evet, pişman olmazsınız yani.
İfade etmek gerekiyor. Tabii kamera performansından bahsetmişken artık yavaş yavaş telefonun kendi performans değerlerine de gelelim. Yani hem sentetik testlerden hem de oyunlarda neler yaptığına da bakalım. Telefonda 4 çekirdekli bir işlemci var demiştik. 1.5 GHz'ında çalışan Cortex A9 tabanlı. Dolayısıyla performans anlamında günümüzün Snapdragon 600'leri, 800'leri, Exynos 5'leri kadar yüksek performans sunduğunu söyleyemeyiz sentetik testlerde. Ama bu telefonun asıl rakibi kimdir? Örneğin HTC One X. Bakın zaten Cortex A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Ve Galaxy S3. Bunlarla kıyaslandığı zaman yine rekabetçi bir telefon olduğunu burada not düşmek gerekiyor.
Evet, performans anlamında her yeni yazılımla beraber performansın bir noktada bir tık daha üste taşındığını görmekteyiz. Baktığımızda yer yer performansın bazen geri kaldığını görsek de günlük kullanım senaryosunda çok da fazla hissedilecek şeylerin olmadığını görmekteyiz. Daha çok sentetik testlerde bu farklar anlaşılabilmekte. Ama bilmiyoruz, belki de bu noktada Huawei telefonu hakikaten ince tutup ısınmaması için biraz daha işlemcinin potansiyelini tam anlamında %100 kullanmıyor da olabilir. Veya yazılımsal bazı burada sıkıntılar, problemler de olabilir.
Evet, oyunlara geçecek olursak eğer, oyunlardaki performansı da yani hani...
Yani Candy Crush falan güzel çalışıyor.
Güzel çalışıyor ama Need for Speed vesaire bu tür yüksek grafik kalitesine sahip Real Racing 3 gibi oyunları kurduğunuzda telefonun şişmeye başladığını ve oyunların artık hissedilir oranda kaynatlamaya başladığını görüyorsunuz. Tabii telefon aynı zamanda ısınmaya da başlıyor. Evet. Böyle yoğun yük altındaki oyunlarda telefonun ısındığını ciddi şekilde hissediyorsunuz. Evet, özellikle... Kışın bu sorun yaratmaz.
Günlük kullanımda öyle çok rahatsız edici bir sıcaklığa ulaştığını söyleyemeyiz. Şarjda oyun oynamayı düşünürseniz bu noktada sıcaklığı hissedeceksiniz, onu da söyleyelim. Hı hı. Ama öyle bir el yakacak kadar ısınmıyor ve telefonun genel performansı çok ısındığı zaman bile açıkçası mevcut performansından farklı olmuyor.
Tabii ısınıyor derken şunu da söyleyelim, ısınmayan telefon zaten yok. Ama bu telefon 40 nanometrenin bir olumsuz sonucu maalesef olarak ısındığını biraz daha hızlı bir şekilde sizlere hissettiriyor ama Ender'in dediği gibi en fazla ısındanlar da bile öyle çok aman rahatsız edebilecek bir ısı seviyesine sahip değil ya da benzer oranda ısınan başka telefonların olduğunda.
Daha çok ısınan telefonları da gördük.
Biliyoruz, hatta daha çok ısınanları da var. En azından işlemci thermal throttling'e yakalanmış zaten performansı öyle bir durumda easy işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilirdi. Ve bu açıdan bakıldığı zaman da ısınma konusunda tabii ki telefonun son derece ince olmasının da bir etkisi var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani performansını toparlayacak olursak eğer bu telefonun hitap ettiği segmentle kıyasladığımızda ki 4 çekirdekli Samsung Galaxy S3 bu telefondan bir miktar daha pahalı kalıyor. Piyasa fiyatlarını dikkate aldığımızda. Samsung, HTC ve diğer bazı Sony tarafındaki rakiplerle kıyaslandığı zaman zaten tasarımdan çok kurtarıyor. İncelik konusunda rakip yok.
Kesinlikle.
Donanım tarafında hani biraz... bir basamak daha yukarıda olsaymış,
4-4'lük
daha yukarıda
olurmuş.
Olsaymış hakikaten bu telefon için tasarım performans ve fiyat dengesi gerçekten çok iyi bir telefon diyebilirdik ama performans tarafında işlemciden kaybettiğini hissediyorsun.
İşlemciden...
Yani. Kendini çok belli ediyor. Performans konusunda hep aynı sonuca varıyoruz. Bu telefon işlemciden kaybediyor. Maalesef. Keşke Huawei'nin K3 ve L3 işlemcisi olsaydı. Cortex A15, Mali T658
ve 28
nanometre olması performans ve güç tüketim tarafında bu telefonun elini daha fazla güçlendirirdi. Ancak muhtemelen bu telefonun devam versiyonunda Huawei K3 ve L3 işlemcisini kullanacaktır. Performans tarafında kamera ve telefonun genel performansından bahsettik. Aynı zamanda pil performansından da bahsetmek gerekiyor. Telefonun üzerinde 2000 mAh'lik bir pil var. Bu noktada tabii ki 40 nanometre işlemci pil konusunda biraz olumsuzluk yaratabilir gibi görünüyor ama
bir günü rahatlıkla tamamlıyor. Şöyle de söyleyebiliriz.
Kullanım senaryomuz da burada çalışıyor. Hangi koşullarda bir günü tamamlıyor, bunu belirtelim.
Yani şöyle günlük yaklaşık yarım saat 45 dakika civarında telefon konuşması, internette sürekli hani sosyal medya, Facebook olsun, Twitter olsun takip etme ve aktif olarak mesajlaşmayı WhatsApp veya çeşitli platformlar olsun kullandığınızda akşam işte sabah 9'da evden çıktıktan sonra akşam 10 gibi eve gelince telefonun hala %20-25 civarında pili kaldığını görebiliyoruz ki bu bence iyi bir değer. Ve her yeni yazılımla beraber de pilin ömrünün biraz daha arttığını da söyleyebiliriz. Aslında bize gelen ilk versiyonda B107 kod adlı bir ROM vardı. B107'nin ardından hemen peşine B111 geldi. B111'in hemen performans olarak değerine baktığımızda hem telefonun genel olarak geçişleri olsun hem de kamera ve pil performansı konusunda geliştirmeler içeriyor. Ve ayrıca şu anda bir de B114'ün test ROM'u da internette mevcut. Onu da kullandığımız aslında hem güç yönetimi konusunda hem de çeşitli yine telefonun genel kullanım senaryolarına ait daha iyi, daha başarılı bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Yani telefon updatesiz kalmayacak, kimse merak etmesin. Telefonun fiyat segmenti hani onu da söyleyelim, 1000 liranın altında 999 liraya satılan bir telefonda ciddi anlamda bir yazılım desteği şu anda mevcut arkasında.
Evet, yazılım güncellemeleri telefonun Huawei mühendisleri çalışıyor. Telefon bizim elimizdeki süre zarfında bile 3 tane yakın güncelleme aldı ve bu güncellemelerin her seferinde performansın ufak da olsa arttığını ve özellikle ısınma tarafındaki bazı sorunların aşılarak telefonun biraz daha serin ve rahat çalışmasının sağlandığını net bir şekilde gördüğümüzü söyleyebilirim. Huawei Ascend P6 ile ilgili toparlayacak olursak eğer videomuzun sonuna gelirken telefonu beğendiğimizi söyleyebiliriz. Kasanın hem malzeme kalitesi hem de genel görünümü oldukça iyi. Zaten şu an Türkiye'de bu telefondan daha ince ve daha hafif telefon bulmak çok mümkün değil. Daha hafif telefon bulursunuz tabii ama akıllı telefon segmentinde bu
özelliklere sahip
telefonlar maalesef zaten değil Türkiye, dünyada da çok fazla değil. Telefon genel olarak kullanması keyifli. Arayüz anlamında biraz daha gelişime ihtiyacı var ki zaten Huawei'de yaptığı güncellemelerle her seferinde yazılım tarafını daha fazla olgunlaştırarak daha iyi bir kullanım deneyimine ulaşma noktasında efor sarf ediyor. Fiyat anlamında Ender söyledi zaten 1000 lira civarında bir fiyatlandırmaya sahip 999
lira. Ve yurt dışı fiyatıyla da aynı geliyor burada Huawei.
Özellikle İngiltere fiyatına neredeyse başa baş olduğunu söyleyebiliriz. Kendisine has bazı yazılımları var ve şık görünen bir telefon. Hani bir telefonum olsun, arada böyle oyun koyup oyun oynarım, internete girerim, sosyal medyayı kullanırım. Daha sık konuşurum ve hani telefon bu işlemleri yaptığım esnada da güzel görünsün, göze hoş görünsün diyorsanız eğer Ascend P6 bu noktada iyi bir aday olarak değerlendirilebilir. Telefonun kutu içinden bir de kılıf çıkıyor. Ve bu kılıfla da isterseniz telefonun çizimlere karşı koruyarak daha sağlıklı ve temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Biraz yazılım güncellemelerinin daha olgunlaşması halinde performansa biraz arttırılabilirse eğer yazılım geliştirmeleriyle telefon çok daha albenisi artmış bir telefon olarak kullanıcıların belki de daha fazla ilgisini çekecek gibi de görünüyor. Bu videomuzda Huawei'nin Ascend P6 modelini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.